Ayrım 43.
Bana kalırsa yaptığımız kitapta ne zararlı bir yan vardı ne de dine sığmayan bir şey. O da bunu bildiği için tehlikeli bir kitap hazırlatıyormuş havası veriyordu kendine. Ve bu çok hoşuma gidiyordu. Padişahın özel izniyle böyle tehlikeli bir şey yapıyor olmak, Frank üstadlarının resimlerine hayranlık kadar önemliydi onun için. Duvara asılacak resim yapsak günahkarlık olur, evet. Ama o kitap için nakşettiğimiz resimlerin hiçbirinde dine aykırı bir şey, bir münkirlik, zındıklık, hatta belki belirsiz bir yasak korkusu bile hissetmedim ben. Sizler hissettiniz mi? Gözlerim gücünden belli belirsiz kaybetmişti. Ama sorumun onları çok ikirciklendirdiğini anlayacak kadar görebiliyordum şükür. Karar veremiyorsunuz değil mi? Dedim zevkle. Nakşettiğimiz resimlerde belli belirsiz bir günah fikri, bir dinsizlik gölgesi olduğunu gizliden gizliye düşünseniz bile bunu asla kabul edip söyleyemezsiniz. Çünkü bu sizi suçlayan Erzurumi düşmanlarınıza, softalara hak vermek olur. Öte yandan sütten çıkmış ak kaşık olduğunuzu da inançla söyleyemezsiniz. Çünkü gizli, esrarlı, yasak bir şeyler yapıyor olmanın baş döndürücü gururundan, kibarca böbürlenmenizden vazgeçmek olur bu. Ben de böyle azamet sattığımı nasıl anladım biliyor musunuz? Zavallı Zarif Efendi'yi gece yarısı bu tekkiye getirerek. Onun sözüm ona sokaklarda yürüye yürüye buz kestiğimiz için buraya getirmiştim. Aslında zındık bir kalenderi kalıntısı. Daha da kötüsü, özentisi olduğumu görmesi hoşuma gidiyordu. Oğlancılık, esrarcılık, serserilik ve her türlü rezilliği yapan dağıtılmış bir tarikatın son yolcusu olduğumu görünce, sanki zavallı Zarif Efendi benden daha korkacak, bana daha çok saygı duyacak ve belki de korkudan çenesini kapayacaktı. Tabii tam tersi oldu bunun. Buradan hiç hoşlanmadığı gibi kuş beyinli çocukluk arkadaşımız eniştenden öğrendiği dinsizlik suçlamalarının yerinde olduğuna da karar verdi hemen. Böylece ilk başta bana yardım et, cehenneme gitmeyeceğimizi beni ikna et de bu gece huzurlu uyuyabileyim diyen sevgili çıraklık arkadaşımız bir tehdit edasıyla bunun sonu kötü olur demeye başladı. Son resimde padişahımızın buyruklarından çok uzaklaşıldığını, padişahımızın bunu affetmeyeceğini, dedikoduların Erzurumlu Vaiz Hoca'nın kulağına gideceğini söylüyordu. Her şeyin güllük gülistanlık olduğunu onu inandırmam neredeyse imkansızlaşmıştı. Eniştenin saçmalıklarını dine küfrediliyor, şeytan sevimli gösteriliyor evhamlarını abartarak Erzurumlu vaize kapılmış bütün o kuş beyinli dostlarına anlatacağını, onların da bu iftiralara inanacağını anladım. Padişahımızın yakın ilgisine mazhar olduk diye yalnız ehli hıref takımı içindekilerin değil, bütün zanaatkarların bizleri nasıl kıskandığını biliyorsunuz. Şimdi hep birlikte ve zevkle nakkaşlar dinsizlik ediyor diyeceklerdi. Üstelik enişteyle Zarif Efendi'nin işbirliği yüzünden bu iftira doğru da çıkacaktı. İftira diyorum çünkü Zarif kardeşimin kitap ve son resim hakkında söylediklerine inanmıyordum hiç. Daha o zaman ben rahmetli enişteni hiç mi hiç toz kondurtmuyordum. Hatta padişahımızın teveccühlerinin Üstad Osman'dan ona doğru yönelmesini çok yerinde buluyor, Frank üstadları ve onların resimleri hakkında bana uzun uzun anlattığı şeylere, onun kadar olmasa da ben de inanıyordum. Biz Osmanlı nakkaşları şeytanla hiçbir alışverişimiz olmadan Frank usullerini şurasından burasından gönlümüzün istediği ve seyahatlerde gördüğümüz kadar güzel güzel alabiliriz. Ve bunlar da başımıza hiç bela olmaz diye içtenlikle düşünüyordum. Hayat kolaydı ve rahmetli enişten benim için Üstad Osman'dan sonra bu yeni hayatta yeni bir babaydı. "Oraya gelme daha," dedi Kara. "Zarif'i nasıl öldürdüğünü anlat önce." "Bu işi," dedim, öldürme kelimesini kullanamadığımı anlayarak. "Bu işi yalnız bizler için, kendimizi kurtarmak için değil, bütün nakkaşhanenin selameti için yaptım." Zarif Efendi, eline bir tehdit silahı geçirdiğini anlamıştı. Bana bu alçağın ne kadar sefil bir şey olduğunu göstermesi için ula Allah'a dualar edip yalvardım. Allah'ım dualarımı kabul edip bana rezilin rezilliğini gösterdi. Ona para teklif ettim. Aklıma şu altınlar geldi. Ama bir yalan uydurdum Allah'ın ilhamıyla. "Altınlar burada tekkede değil, onları sakladığım bir yerde," dedim. Dışarı çıktık. Boş sokaklarda, ücra mahallelerde nereye gittiğimi hiç hesaplamadan amaçsızca yürüyorduk. Ne yapacağımı bilemiyordum hiç ve çok korkuyordum. Amaçsız ve yönsüz yürüyüşlerimizin sonunda bir kere geçtiğimiz bir sokaktan bir daha geçince bütün hayatını tekrar ve endama vermiş müzehip Zarip Efendi kardeşimiz pirelendi. Ama Allah da karşımıza boş bir yangın yeri ve hemen onun yanındaki kör bir kuyu çıkarmıştı. Bu noktada gerisini anlatmayacağımı anlayıp onlara söyledim. Siz de benim yerimde olsaydınız, bütün öteki nakkaş kardeşlerinizin selametini düşünür, aynı şeyi yapardınız, dedim bir cesaretle. Bana hak verdiklerini işitince ağlamak geldi içimden. Hak etmediğim şefkat kalbimi yumuşattığı için diyecektim, değilmiş. Onu öldürüp attığım kuyunun dibine gövdesi vurunca çıkan sesi yeniden işittim diyecektim, değilmiş. Katil olmadan önce ne de mutluydum, herkes gibiydim. Bunu hatırladığım için diyecektim, değilmiş. Çocukluğumda yoksul mahallemizden geçen bir kör canlanmıştı gözlerimin önünde. Pis esvaplarının içinden daha da pis bir bakır maşrapa çıkarır ve mahalle çeşmesinin orada uzaktan seyreden biz çocuklara doğru derdi ki, ''Yavrum, hanginiz bu ama amcanın maşrapasına çeşmeden su dolduracak?'' Hiç kimse gitmeyince şöyle derdi, ''Sevaptır yavrum, sevaptır.'' Gözlerinin yuvarlarının rengi solup uçmuştu da gözlerinin akıyla aynı renkteydi. O ama amcaya benzeme telaşıyla enişte efendiye nasıl kıydığımı da alel acele ve zevkini hiç çıkaramadan anlattım. Ne fazla doğru söyledim ne de çok fazla yalan. İkisi arasında kalbimi fazla sıkıştırmayan bir kıvam bulunca enişte efendiyi öldürmek için oraya gitmediğimi anladıklarını fark ettim. Onu daha önceden niyet ederek öldürmedim demek istediğimi anladıkları gibi, kötü niyet yoksa insan cehenneme hiç gitmez derken kendime mazeretler ve özürler bulduğumu da anladılar. Zarif Efendi'yi Allah'ın meleklerine teslim ettikten sonra dedim düşünceli bir şekilde. Son vakitlerinde merhumun bana söylediği sözler bir kurt olup içimi kemirmeye başladı. Son resim için elimi kana bulamış olmak o resmi gözümde büyütmüştü. Kitap için artık hiçbirimizi evine çağırmayan eniştene bu son resmi bana göstersin diye gittim. Resmi göstermediği gibi her şey güllük gülistanlık gibiymiş gibi davrandı bana. Uğruna adam öldürecek kadar esrarlı ne bir resim varmış ne de başka bir şey. Beni bu kadar küçümsemesin, önemsesin diye ona Zarif Efendi'yi öldürüp kuyuya attığımı itiraf ettim. Beni önemsedi ama küçümsemeye devam etti. Oğlunu küçümseyen baba olamaz. Büyük Üstad Osman bize çok kızardı, çok döverdi ama bizi hiç küçümsemedi. Ona ihanet etmekle hata etmişiz kardeşlerim. Ölüm yatağında son sözlerimi dinler gibi gözlerime dikkat kesilen kardeşlerime gülümsedim. Ölen bir kardeşin hissedeceği gibi ben de onların gittikçe bulanıklaşarak benden uzaklaştıklarını görüyordum. İki şey için öldürdüm enişteni. Büyük Üstad Osman'ı Frank Nakkaş'a Sebastiano'yu maymun gibi taklide zorladığı için. Bir de zaaf gösterip ona üslubun var mı diye sorduğum için. Ne dedi? Varmış. Ama onun için bu bir hakaret değil, övgüydü tabii. Birden utançla acaba benim için de bir övgü mü diye düşündüğümü hatırlıyorum. Hem üslubu bir çeşit soysuzluk, bir şerefsizlik gibi görüyorum, hem de içimi bir kurt kemiriyor. Bir üslubum olmasın istiyorum ama şeytan kışkırtıyor, merak da ediyorum. Herkes gizliden gizliye bir üslubu olsun ister, dedi kara ukalaca. Padişahımızın istediği gibi bir portresi de yapılsın ister herkes. Bu karşı konulamayacak bir hastalık mı, dedim. Bu hastalık yayıldıkça Frank üstadlarının usullerine hiçbirimiz karşı duramayacağız. Ama kimse dinlemiyordu beni. Kara, Şah'ın kızına aşkını erken ilan ettiği için 12 yıl diyarı Çin'e sürgüne giden mutsuz Türkmen beyinin hikayesini anlatıyordu. 12 yıl hayallerini kurduğu sevgilisinin bir portresi de olmadığı için Çinli güzeller arasında kendi sevgilisinin yüzünü de unutuyor, aşk acısı Allah'ın çektirdiği derin bir çileye dönüşüyordu. Ama bu anlattığının kendi hikayesi olduğunu hepimiz biliyorduk. Enişten sayesinde artık hepimiz bu portre lafını öğrendik, dedim. Bir gün kendi hayatımızı korkmadan kendi hayatımız gibi anlatmayı da öğreniriz inşallah. Bütün masallar herkesin masalıdır, dedi kara. İnsanın kendisinin değil. Bütün nakış da Allah'ın nakşıdır, diye Heratlı şair Hatifi'nin mısralarını tamamladım ben. Ama Frank üstadlarının usulleri yayıldıkça herkes başkalarının masalını kendi hikayesi gibi anlatmayı marifet sanacak. Şeytanın da istediği tam budur. Bırakın artık beni diye bütün gücümle bağırdım. Son bir kere daha alimi seyredeyim. Ödlerinin koptuğunu görünce içime bir güven doğdu. Önce kara topladı kendini. Son resmi çıkaracak mısın? Öyle bir baktım ki karaya, çıkaracağımı hemen anladı. Beni bıraktı. Kalbim hızla atmaya başladı. Çoktan anlamışsınızdır sözüm ona saklamaya çalıştığım kimliğimi. Yine de Herat'ta eski üstadlar gibi davranmama şaşmayın hiç. Onlar imzalarını kim oldukları bilinmesin diye değil, ustalarına ve kurallarına olan saygılarından gizlerlerdi. Elimde kandil, tekkenin kapkaranlık odaları arasında kendi solgun gölgeme yol açarak heyecanla yürüdüm. Gözlerime karanlığın perdesi inmeye başlamış mıydı, yoksa bu odalar ve sofalar mı bu kadar karanlıktı? Kör olmadan önce daha ne kadar vaktim, günüm, haftam vardı? Gölgem ve ben durduk. Mutfağın hayaletleri içinde tozlu dolabın temiz köşesinden kağıtları alıp hızla geri döndük. Kara tedbirli olmak için beni takip etmişti ama hançeri almamıştı yanına. Kör olmadan hançeri alıp onu da kör etmek ister miydim? Kör olmadan şunu bir daha gördüğüm için memnunum dedim gururla. Sizin de bunu görmenizi istiyorum. Bakın şuna. Böylece enişteyi öldürdüğüm gün evden aldığım son resmi kandil ışığında onlara gösterdim. İki sayfa büyüklüğündeki resme merak ve korkuyla bakışlarını seyrettim ilk. Dönüp onlarla birlikte resme baktığımda hafif hafif titriyordum. Ya gözüme sorguç iğnesi girdiği için ya da cezbeye kapıldığım için ateşim çıkmıştı. Son bir yılda bu iki sayfanın çeşitli köşelerine hepimizin çizdiği ağaç, at, şeytan, ölüm, köpek, kadın resimleri, eniştenin acemice de olsa yaptığı yeni istif usulüne göre büyüklü küçüklü öyle bir şekilde yerleştirilmişti ki, merhum Zarif Efendi'nin tesip ve çerçeveleri bize artık bir kitabın bir sayfasına baktığımızı değil, pencereden bütün bir alemi seyrettiğimizi hissettiriyordu. O alemin merkezinde padişahımızın portresi olması gereken yerde benim bir an gururla seyrettiğim kendi portrem vardı. Günlerce silip bozup aynaya baka baka, aciz içinde uğraşarak kendime pek az benzetebildiğim için biraz sıkılıyordum. Ama resim, sayfa yalnız bütün bir alemin merkezine beni yerleştirdiği için değil, açıklayamadığım şeytani bir nedenden, beni olduğumdan çok daha derin, karmaşık ve esrarlı kıldığı için denetleyemediğim bir heyecan da duyuyordum. Bu heyecanımı görsünler, anlasınlar, nakkaş kardeşlerim benimle paylaşsınlar istiyordum. Hem bir padişah veya kral gibi her şeyin merkezindeydim, hem de ben kendimdim. Bu durum hem bir gurur hem de bir utanç veriyordu bana. Bu iki duygu birbirini dengeleyerek beni rahatlattığı için bu resimdeki yeni konumumdan baş döndürücü bir zevk alıyordum. Ama bu zevkin tam olabilmesi için Frenk ressamlarının hüneriyle yüzümdeki, elbiselerimdeki bütün kırışıklıklar, gölgeler, sivilce ve çıbanlar, sakallarımdan kumaşın dokusuna kadar her şey, bütün renkleri en küçük ayrıntılarıyla tas tamam ve kusursuz olmalıydı. Resme bakan eski dostlarımın yüzünde ise bir çeşit korku ve hayret ile hepimizi yiyip bitiren o vazgeçilmez duyguyu, kıskançlığı görüyordum. Sonuna kadar günaha batmış birine duyacakları öfkeli tiksintiyle birlikte korkarak gıpta da ediyorlardı. Burada kandil ışığında bu resme baktığım geceler ilk defa Allah'ın beni terk ettiğini ve yalnızlığımda ancak şeytanın bana dostluk gösterebileceğini hissettim dedim. Gerçekten dünyanın merkezinde olsaydım, resme her bakışımda çok da istiyordum bunu, çevremdeki bütün bu sevdiğim şeylere, hatta güzel Şeküre'ye benzeyen kadın ile aptal dostlarıma, resme hakim kırmızının güzelliğine rağmen daha da yalnız hissedecektim kendimi. Bir şahsiyetim ve özelliğim olmasından, başkalarının bana secde etmesinden korkmuyorum. Tam tersi istiyorum bunu. Pişman değil misin yani? Dedi Leylek Cuma vaazından yeni çıkmış birinin edasıyla. İki kişiyi öldürdüğüm için değil, böyle bir resmim yapıldığı için şeytan gibi hissediyorum ben. O ikisini bu resmi yapabilmek için öldürdüğümü düşünüyorum. Ama yeni durumumun yalnızlığı beni korkutuyor da. Onların hünerini elde edemeden Frenk üstadlarını taklit etmek nakkaşı daha da köle kılar. Kaçmak istiyorum bu durumdan. Aslında ikisini de nakkaşhanede her şey eskisi gibi sürsün diye öldürdüğümü sizler de anladınız. Allah da anlamıştır elbet. Ama bu hepimizin başına daha büyük dertler açacak dedi canım kelebek. Hala resme bakmakta olan budala karanın bileğini bir anda yakaladım. Bütün gücümle tırnaklarımı da etine geçirerek hırsla sıktım ve büktüm bileğini. Sahiplenmeden tuttuğu hançeri elinden düştü. Yerden kapıverdim onu. Üstelik dertlerinizden beni işkenceciye vererek de kurtulamayacaksınız artık, dedim. Hançerin sipsivri ucunu karanın gözüne sokacakmışım gibi yaklaştırdım. Sorgu çiğnesini ver. Sağlam eliyle çıkarıp verdi. Kuşağıma soktum. Kuzu gibi bakan gözlerine diktim bakışlarını. Sonunda seninle evlenmekten başka bir çaresi kalmadığı için çok acıyorum güzelim Şeküre'ye, dedim. Sizleri beladan kurtarayım diye Zarif Efendi'yi öldürmek zorunda kalmasaydım benimle evlenecekti ve mutlu da olacaktı. Babasının hepimize anlattığı Frank üstadlarının masallarını ve marifetlerini en iyi ben anlamışımdır. Onun için şu son söyleyeceklerime iyi kulak verin. Burada hüneri ve şerefiyle yaşamak isteyen biz usta nakkaşlara artık yer yok, anladım bunu. Eğer rahmetli eniştenin ve padişahın istediği gibi Frank üstadlarını taklide kalksak, Zarif Efendi gibiler ve Erzurumiler değilse içimizdeki haklı korkak tutacak bizi, sonuna kadar gidemeyeceğiz. Şeytana uyup sonuna kadar gidip, bütün geçmişe ihanet edip bir uslup ve Frank tarzı bir kişilik edinmeye kalkışırsak da, benim şu anda resmimi yapmaya hünerimin ve bilgimin yetmeyişi gibi bir türlü başaramayacağız bunu. Yaptığın resmin ilkelliğinden, onu doğru dürüst kendime bile benzetemememden, Frank üstadlarının hünerinin asırlarla öğrenilecek bir şey olduğunu, zaten çoktan hepimizin önemsemeden bildiği bu şeyi bir kere daha öğrendim. Enişte Efendi'nin kitabı da bitirilip onlara yollansaydı, Venedikli üstad ressamlar bizlere gülümser, onların gülümseyişi Venedik'te uçuna geçerdi, o kadar. Osmanlı, Osmanlı olmaktan vazgeçiyor derlerdi. Bizden korkmazlardı artık. Eski üstadların yolundan gitsek ne iyi olurdu. Ama padişahımız hazretleri de, Şeküreciğinin portresi yok diye mahzun olan Kara Efendi de, kimse istemiyor bunu. Burada oturun. Ve Frank usullerini yüzyıllarca taklit edin o zaman. Taklit resimlerinize kibirle imza atın. Heratlı eski üstadlar alemi Allah'ın gördüğü gibi nakşetmeye çalışırken bir şahsiyetleri olduğunu gizlemek için imza atmazlardı. Sizler ise bir şahsiyetiniz olmadığını gizlemek için imza atacaksınız. Ama bir çıkış yolu daha var. Belki sizin de tek tek kapınızı çaldı da benden saklıyorsunuz. Hint padişahı Ekber, altın ve sevgi saçarak cihanın en hünerbaz nakkaşlarını kendi çevresine topluyor. Belli oldu artık, burada İstanbul'da değil, Agra'daki nakkaşhanede İslam'ın birinci yılı için bitirilmekte olan kitabı yetiştireceğiz. Senin gibi kurum kurum kurumlanabilmesi için nakkaşın önce katil olması mı gerekiyor, diye sordu Leylek. En yetenekli ve en hünerbaz olmak yeter, dedim onu önemsemeden. Uzaklarda mağrur bir horoz iki kere ötmüştü. Çıkınımı, altınlarımı topladım, örnek defterlerimi, resimlerimi cilt bendime yerleştirdim. Sivri ucunu karının gırtlağına doğru tuttuğum hançer ile onları tek tek öldürebileceğim de geçiyordu aklımdan. Ama ta çıraklıktan beri birlikte olduğum çocukluk arkadaşlarımı gözüme sorguç iğnesi sokan Leylek'i bile şimdi çok da seviyordum. Ayağa kalkan sevgili kelebeği çığlık atıp korkutup oturttum yerine. Bu bana tekkeden sağ salim çıkabileceğimin güvenini verince acele ettim. Tam kapıdan çıkarken söylemeyi kurduğum o deptebeli sözü sabırsızca söyledim. İstanbul'dan bu çıkışım İbni Şakir'in Moğol işgalindeki Bağdat'tan çıkışına benzeyecek, dedim. O zaman doğuya değil batıya gitmen gerekiyor, dedi kıskanç Leylek. Doğu da batı da Allah'ındır, dedim rahmetli enişte gibi Arapça olarak. Ama doğu da doğuda, batı da batıdadır, dedi Kara. Nakkaş kibirlenmemeli, dedi Kelebek. Doğuyla ve batıyla dertleneceğine içinden geldiği gibi nakşetmeli yalnızca. Öyle doğru bir söz ki bu, dedim sevgili Kelebek'e. İçimden seni öpmek geldi. Ama ona doğru iki adım atmış atmamıştım ki Kara işgüzarlıkla üzerime atladı. Bir elimde içi çamaşır ve altın dolu çıkınım, koltuğumun altında da resimlerle dolu cilt bent vardı. Onları korumak isterken kendimi sakınamadım. Hançeri tutan kolumu kaptırdım ona. Ama onun da talihi yerinde gitmedi. Ayağı rahleye takıldığı için bir anda dengesini kaybedince kolumu yakalayacağına kolumdan sarkar bir hale geldi. Bir yandan var gücümle tekmelerken parmaklarını ısırarak silkeledim onu. Can havliyle uludu. Aynı ele bu sefer canını yakarak bastım ve öteki ikisine hançerimi tutarak bağırdım. Oturun oturduğunuz yerde. Oturdular. Hançerin ucunu efsanede Keykavus'un yaptığı gibi karanın burun deliğine soktum. Kanamaya başlayınca yalvaran gözlerinden de acı yaşlar aktı. Söyle bakalım şimdi dedim. Kör olacak mıyım ben? Efsaneye göre kan kiminin gözüne oturur, kiminin oturmaz. Allah senin nakşından memnunsa seni yanına almak için kendi muhteşem karanlığını verecek sana. O zaman bu sefil dünyayı değil, onun gördüğü harika manzaraları göreceksin. Yok, nakşından memnun değilse şimdiki gibi görmeye devam edeceksin. Asıl nakşı Diyar-ı Hint'te yapacağım ben, dedim. Allah'ın beni yargılayacağı resmi henüz yapmadım. Frenk usullerinden kaçacağım diye çok da fazla hayal besleme, dedi Kara. Ekber Han'ın bütün nakkaşlarının resimlerini imzalamaya teşvik ettiğini biliyor musun? Portekizli Cizvit papazları Frenk resim ve usullerini oraya çoktan götürdüler. Onlar artık her yerde. Saf kalmak isteyenin yapacağı bir şey ve kaçacağı bir yer vardır her zaman, dedim. Evet, kör olmak var olmayan ülkelere kaçmak, dedi Leylek. Niye saf kalmak istiyorsun, dedi Kara. Bizim gibi kal ve karış burada. Bütün ömürlerince şahsi bir üslubum olsun diye Frenkleri taklit edecekler, dedim. Frenkleri taklit ettikleri için de şahsi bir üslupları olmayacak hiç. Başka yapılacak bir şey yok, dedi Kara şerefsizce. Nakış değil, güzel çekiyüreydi elbette onun tek mutluluğu. Ucu kanlı hançeri karının kanayan burnundan çekip başının üzerine kafa vurmaya hazırlanan bir celladın kılıcı gibi kaldırdım. Şimdi vururum istesem senin kafanı diye ilan ettim aşikar olanı. Ama Şekürü'nün çocukları ve mutluluğu için seni bağışlayabilirim. Ona iyi davran. Hayvanlık ve cahillik etme. Söz ver bana. Söz veriyorum dedi. Seni Şekürü'ye bağışladım dedim. Ama kolum ağzımdan çıkan sözün tam tersini yaptı. Bütün gücümle hançeri karaya indirdim. Son anda hem o yerinden kıpırdadığı için hem de ben vuruşum yönünü değiştirdiğim için hançer boynuna değil omuzuna geldi. Kolumun kendi kendine yaptığı şeye ben de korkuyla baktım. Ete gömülen hançeri çektiğim yer saf bir kırmızıyla kıpkırmızı kesildi. Hem korktum hem de utandım yaptığımdan. Ama yakın bir zamanda belki de Arap denizlerinde gemide kör olursam intikam için nakkaş arkadaşlarımdan hiçbirini yanımda bulamayacağımı da biliyordum. Sıranın kendisine gelmesinden haklı olarak korkan Leylek içeriye karanlık odalara kaçtı. Elimde lamba gölgemle peşinden gittim ama korkup döndüm. En son yaptığım iş kelebek ile öpüşüp vedalaşmak oldu. Aramıza kanın kokusu girdiği için istediğim kadar yürekten öpemedim onu. Gözlerimden yaşlar aktığını gördüm. Karanın inlemelerinin kestiği bir çeşit ölüm sessizliği içinde tekkeden çıktım. Islak ve çamurlu bahçeden ve karanlık mahalleden koşar gibi uzaklaştım. Beni Ekber Han'ın nakkaşhanesine götürecek gemi sabah ezanından sonra yola çıkacak, o vakitte Kadırga Limanı'ndan ona bir sandal son defa gidecekti. Koşarken bir yandan da gözlerimden yaşlar akıyordu. Aksaray'dan bir hırsız gibi sessizce geçerken ufukta günün ilk ışıklarını belli belirsiz gördüm. Ara sokakların, dar geçitlerin, duvarların arasından önüme çıkan ilk mahalle çeşmesinin karşısında 25 yıl önce İstanbul'a ilk geldiğim günün gecesini geçirdiğim taş ev vardı. Orada açık avlu kapısının aralığından 25 yıl önce bu uzak akrabanın beni cömertçe ve iyilikle misafir edip serdiği yatağa uykumda işeyince gece yarısı 11 yaşımdayken suçlukla kendimi atmak istediğim kuyuyu yeniden gördüm. Beyazıt'a varana kadar pek çok defa 40 saatimin çarklarını tamir için geldiğim saatçi dükkanı, üzerlerini nakşedip kibarlara el altından satacağım boş billur kandiller, şerbet maşrapalarını ve çiçek işleyeceğim şişeleri aldığım şişeci dükkanı ve bir dönem hem ucuz hem de kimse yok diye ayağımın alıştığı hamam bana ve gözyaşlarıma selam durdular. Yıkılıp yakılmış kahvehanenin orada da kimsecikler yoktu. Güzel Şekürü'nün belki de şu anda ölmekte olan yeni kocasıyla mutlu olmasını gönülden dilediğim evdeydi. Elimi kana buladıktan sonraki günlerde sokaklarda yürürken bana hep düşmanca bakan İstanbul'un bütün köpekleri, karanlık ağaçları, kör pencereleri, kara bacaları, sabah namazına koşan çalışkan ve mutsuz erkencileri ve hayaletleri, cinayetlerimi itiraf edip hayatımın şehrini terk etmeye karar verdim vereli bana dostlukla bakıyorlardı artık.